Arkadaşlar merhaba. Özgürce'ye hoş geldiniz. Bugün Özgür Uludağ kardeşimle birlikte yeni papanın muhtemel Türkiye ve İznik ziyareti hakkında konuşacağız. Aynı zamanda bu günlerde papa hakkında ya da papalık hakkında birçok haber yapılıyor. Bizler de bu konu hakkında iki protestan olarak düşüncelerimizi paylaşacağız. Adaş hoş geldin.
Hoş bulduk hepimiz.
Protestan bir pastörsün. Aynı zamanda senin düşüncelerin nedir? Bir papanın geliyor olması Türkiye'ye senin için ne ifade ediyor?
Şahsi olarak çok üstünde düşündüğüm bir konu değil ama gelmesi gayet normal. Çünkü önemli bir olay var.
Evet.
İznik Konsili'nin 1700. yılı. Yani birçok Hristiyan için çok büyük bir olay. Çünkü Hristiyanlığın bir nevi ana doktrinleri, öğretileri artık çok net bir şekilde orada tartışıldı, onaylandı. Bazı görüşlerin kutsal kitaba aykırı olduğu açıklandı, sapkın ilan edildi. O açıdan Hristiyan temelleri için aslında çok önemli bir konsil, toplantı, tartışma zamanıydı. Haliyle 1700. yılı çok özel bir yıl olduğu için yani hem Papa'nın gelişi şaşırtıcı olmaz, hem sonuçta Ortodoks Kilisesi'nin de birçok etkinliği olacak. Aynı zamanda Protestanların da sonuçta ortak konsilimizdir.
Evet.
Bizde de birçok program olacak.
Evet, hepimizin kiliselerinde kabul ettiği ve bazı kiliselerde her hafta tekrarlanan inanç bildirgelerinden bir tanesi bu. Hepimiz için çok değerli ve Papa'nın gelerek bir nevi bu konsile dikkat çekmesi bizim için değerli. Belki doğru bilinen yanlışları bir tık düzeltme fırsatımız olabilir diye umuyoruz. O yüzden Tiranus kanalında bolca İznik videoları var bu aralar.
Aynen
öyle. Bir yol kat ettiğimizi söyleyemem. Gelen tepkilere bakaraktan söylüyorum bunu ama deniyoruz.
Biz anlatalım da.
evet. Arayan bulsun. Amacımız o. Yeni bir papa seçildi. Ben canlı olarak takip ediyordum. Tam o şey sırada seninle birlikte mesajlaşıyorduk. Hatta kim olacak? Beklenen bir kaç kişi vardı.
Aynen, birkaç isim çok konuşuluyordu.
Evet.
Ama bu siyaset değil sonuçta, o da ayrı bir olay. Her ne kadar bazı kişiler siyasi kısmına da odaklansa sürprizlerle dolu sonuçta.
Doğru, o sana söylediğim ünlü bir söz var. Yani papa olarak giren kardinal olarak çıkar sözü. Yani bazı insanlara diyoruz ki bu kişi kesin seçilecek. Giriyorlar çıkışta, o kardinal olarak çıkıyor fakat hiç beklenmedik bir kişi papa olarak ortaya çıkıyor ve herkes şaşırıyor. Bence o son şu anki papanın seçiminde de adı açıklandı, böyle insanlar bu kim ya? Yani biraz şey oldu. Bence şaşırdı
yani
herkes.
Çok öyle konuşulan isimler arasında değildi internette. Çünkü böyle Papa Francis'in vefatı sonrasında çok kişinin ismini görmeye başladık.
Doğru.
Yani herhalde 3-4 isim özellikle bayağı bir konuşulmaya başlandı.
Kesinlikle.
Yani dış kaynaklardan, iç kaynaklardan işte bunun ismi öne çıkıyor. Onu da neye göre yapıyorlar onu da anlamış değilim.
Doğru.
Hani şunun ismi öne çıkıyor. Hangi kardinalle konuştun da öyle bir haber yapıyorsun?
Kesinlikle. Ama Papa Francis'in seçiminde oylar yayınlandı. Bir sızdırıldı.
Onu senden öğrendim. Şey. Aynen.
Evet. Bak. Araştırdım. Doğru, ben hepsini yapıyorlar diye sanıyordum açıkçası. Fakat sonradan baktım. Evet, sızdırılmış o bilgi. Ve Francis öne geçiyor ama çok yakın birkaç kişi var. Sonra herkes oyunu ona doğru kaydırıyor. Diğerleri çok daha bilinir insan, kardinal olmasına rağmen. Mesela bu kardinal de çok yeni kardinal oldu.
Evet. Yani yıl falan olmuş değil mi sanırım?
Ve Francis'in psikoposların seçimi için yani o kişileri görevden alan ya da görev veren o rolde kendisi çok önemli bir rolde. Bu nedenle dünyanın birçok yerinde bağları var. Fakat seçim öncesi Afrikalı bir papa çıkar mı konusu. Tipik aslında, belki bundan kaynaklanıyor. Hep böyle bir aklımızda olan bir şey var. Her seferinde tekrarlanıyor. Fransız zamanında da Sara yine ön plandaydı kardinallerden. Yine birkaç kişi yine Afrika'dan, birkaç kişi Asya'dan. Acaba bu mu olur, o mu olur? Düşüncesi döndü.
Doğru.
Ne söyleyeceksin bu süreç hakkında, bu papanın seçilimi? Çünkü conclave denilen bir söz var. Conclave farklı şekillerde elbette telaffuz ediliyor ama.
Yani çok merak ediliyor. Conclave, hatta film var bir tane aynı zamanda. Ney diye çevriliyor? Türkçe'de konsey diye mi? O filmin ismi, tam emin değilim ama kilitle birlikte ya da anahtarlı anlamına geliyor. O da papa seçimlerinde özellikle kardinallerin toplandığı dünyanın dört bir yanından. Ki zannedersem bu seçim zamanı bayağı bir yerden coğrafi olarak en yoğun katılımın olduğu. Birçok kardinal katıldı. Orada da o zamanda toplantı yapılacağında kapılar kilitlenir. Dış dünyayla temas kesilir. Hatta haberleri konuşuyorduk seninle.
Kesinlikle.
Yani bayağı bir böyle sinyal kesiciler. Bayağı uğraşılıyor yani dış dünyayla bağlantının kesilmesi için.
Kesinlikle. Bu conclave, cumclave miydi?
Latincesi.
Yani anahtarlı. anlamına geliyor. 1274'te gelen bir şey, bir durum bu. 1200'lerli yıllarda ki o zaman seçim 3 yıl sürüyor. 3 yılın sonunda hala karar veremiyorlar. Halk bayağı bir tedirgin çünkü kilisenin bir önderi yok, bir papası yok.
Korkunç bir krizdir eminim.
Kriz ve bu nedenle kapıyı kilitliyorlar dışarıdan. 1200 yıllarda dışarıdan kilitleyip yemek dışarıdan veriliyor onlara. Ve bakıyorlar hala bir ilerleme yok. Hala bir seçim yok. Çünkü Kutsal Roma İmparatorluğu ve Fransa Krallığı arasında bir çekişme olduğundan bahsediliyor o sırada. İlerleme olmayınca bu sefer yemek verdikleri yemekleri azaltmaya başlıyorlar. Öğünleri. Sonrasında bakıyorlar hala karar veremiyorlar. Bu sefer çatıyı söküyorlar. Yeter ki bir karar verin. Sonunda karar veriliyor ve sonrasında gelen reformlarla birlikte bugünkü hali almaya başlıyor yavaş yavaş.
Yani bayağı şeyler dediğin gibi adım adım sonuçta ortada olmayan bir şeydi. Sonradan gelişmelerle çıktı. Papa Gregorius, 10. Gregorius sanırım, orada bir anayasa çıkarıp konklavı resmen kuruyor. Yani kardinaller dış dünyadan kilitli tutulacak. O süreçten ders çıkarmışlardır muhtemelen. Çünkü siyasi müdahaleler var.
Doğru.
Birçok farklı şeyler var. O haliyle için içinden çıkılmaz bir hale getiriliyor. Ve sistematik olarak zannedersem 1276'da ilk resmi konklav uygulanıyor. Yani uygulanmaya başlanıyor. Tabii günümüz şu anki 2025'te bu son yapılan geçen haftaki seçime kadar, zannedersem geçen hafta Perşembe günü 8 Mayıs'ta mıydı? O zaman artık belirlendi yeni papa. Bu zamanki haline gelene kadar birkaç değişikliğe uğradı.
Kesinlikle.
Yani işte şu kadar kardinal katılacak. İşte belli bir süre sonra 80 yaşın altındaki kardinaller sadece bu seçimi yapacak. Ondan sonra kilitle ilgili bazı düzeltmeler yapıldı tabii
ki. Gizliliği elbette.
Gizlilikle ilgili. Ve bir de oy çoğunluğu, yani 3-2+1 oy çoğunluğu olayı var. Onların hepsi yavaş yavaş böyle düzenlenerek getirildi.
Doğru. 96'da hatta bahsetmiştik. İkinci John Paul zamanında da mesela şey yapılıyor. Gelen kardinaller konklav süresi boyunca kalabileceği bir yer inşa ediliyor. Onlar için ki oradan çıkmasınlar. O yani konklavın her şeyi kapsıyor.
Ya bir de
o akşamı da kapsıyor.
O
her
dönemde
kapsıyor.
O süreçle yeminlerle ilgili de ayrıntılı olarak bazı düzenlemeler yapılmış.
Ve ne kadar da bu politik yani etkilerden korunmak istense de bir anlamda çok zor bir durum bu. Çünkü Vatikan sadece bir bizim gibi bir diyaneti temsil etmiyor. Yaklaşık dünyanın hemen hemen her ülkesinde bulunan Katolikleri temsil ediyor.
1.3-1.4 milyar civarı bir Katolik.
Ve herkesin saygı duyduğu, ağzından çıkan her söze dikkat ettiği bir kişi oluyorsun.
Tabii ki.
İnanılmaz bir güç. Devlet liderleriyle görüşebiliyorsun ve orada elbette ne kadar bir ordun bir şeyin olmasa da seçilen mesela son Biden, Amerika'nın başkanı Katolik'ti. Ve bazı politik düşüncelerinden dolayı birçok tartışma ortaya çıktı. Bir önceki papanın, Papa Francis'in Trump hakkında söyledikleri var mesela. Onlar bile çok büyük desteği olan bir kişi. Yani bu anlamda politik değil de diyemiyoruz. Politik tarafı da var bu.
Ya sonuçta aynı zamanda da devlet başkanıdır. Vatikan devlet başkanıdır. Çok büyük bir siyasi gücün de elinde bulunduğu bir kişidir papa. Her ne kadar büyük oranda tamam dini olarak bir liderlik yapıyor olsa da en basitinden Trump bile hemen tweet attı. X'te işte onunla görüşmek için sabırsızlanıyorum diye. Tebrik etti. Birçok lider tebrik etti.
Evet bir fotoğrafını paylaştı ne yazık ki Beyaz Saray. Onu sordular. Piskoposlardan bir tanesi. Kendisi paylaştı. Beyaz Saray X hesabından paylaştı Trump'ın bir papa olarak görüntüsünü. Ve elbette yani Amerika'dan gelen piskoposlar biraz o şeyi yumuşatmaya çalıştılar. Hatta canlı yayınların bir tanesini direkt sordular ya biraz saygısız değil mi bu? O da dedi ki yani olmasa daha iyi olurdu.
Ama Trump'a da sordular. O konuyu hemen böyle bir geçiştirerek kapattı
evet,
zaten.
Evet. Kesinlikle.
Sonuçta çok hoş bir görüntü olmamıştır eminim Katolik kardeşler için. Belki bazıları mizah olarak algıladı ama bazıları da saygısızlık olarak algıladı onu.
Doğrudur. Ve elbette bu beyaz ve siyah duman olayı var. Ben onu ilk gördüğümde şey sanardım. Bu kaç yüz yıldır yapılıyordur diye tahmin ediyordum. Fakat aslında o kadar da uzun bir geçmişi yok diye anlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 1900'lerin başındaydı ya da 1800'lerde. Hemen bakalım.
Çok uzun bir tarih değil herhalde o zaman.
Yok, dışarıdakilerle bir nevi haberleşmek için kullanılan bir sinyal. 20. yüzyılda başlamıştı diyor.
Çok iyi.
Elbette siyah dumanı ve beyaz dumanı yapmak için bazı şeyler kullanıyorlar.
Merak ediyorlar ne kullandıklarını.
Evet, hemen söylüyorum. Şimdi siyah duman çıkması için kükürt ve katran onları karıştırarak bir şey yapıp onu yakaraktan siyah duman oluşturuyorlar. Beyaz duman ise elbette hep şeyi merak etmişim diye yanlışlıkla olursa filan diye ama mümkün değil çünkü karışım çok ilginç. Potasyum klorat, laktoz ve çam reçinesini karıştırarak bir beyaz duman üretiyorlar. Ve böylelikle o net bir şekilde hala papa var, papamız yok ya da var onun şeyini dışarıdan insanlar görerek bu sefer kutlamaya başlıyor.
Aynen o kadar heyecanlı bir an oluyor zaten.
Doğru. Benim en çok sevdiğim zamanlardan bir tanesi ama şey o ilk kardinallerden bir tanesi çıkıp ünlü bir şey söylüyorlar. Ne diyorlar?
Evet zannedersem Habemus Papam.
Aynen.
Habemus yani artık Papam. Bir papamız var.
Evet bir papamız var ve insanlar coşkuyla kutluyor. Ondan sonra ismini açıklıyorlar. Bu ismini açıkladığı kısımda herkes Amerika'dakiler de dahil hiç kimse beklemiyordu. Bir Amerikalı kardinalin seçilmesi.
Baya şaşırıldı.
Herkes evet. Şaşırdı. Amerikalı bir kardinalin seçilmemesi için de şöyle bir argümanları vardı. Dedi ki Amerika bir süper güç. Politik
tabii,
güç.
Tabii siyasi denge için baya konuşuluyordu.
Bir de bunun üstüne bir de papanın Amerikalı olması büyük bir olay olabilir. Yani bak. Her şeyi onlar yönetiyor gibisinden. Fakat bu papa ilginç bir şey yaptı. Herkes Amerikalarda buna bayağı bir şaşırdı. Çıktıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam iki dilde konuştu toplamda. Bir tanesi İspanyolca çünkü uzun yıllar Peru'da görev
Peru'da,
yaptı.
Peru'da aynen bayağı büyük bir hizmeti oldu orada.
Hizmeti oldu orada. Latince konuştu belki iki dildir ama İngilizce konuşmadı. Ana dilini kenara bıraktı.
Bir iki gün sonra bir konuşması oldu.
Kesinlikle. Onu da kasten yaptığını söylüyorlar. Aynı zamanda Amerikalı piskoposlar ve kardinaller zaten o kadar tanımıyor Prevost'u. Çünkü kardinal yeni papayı. Çünkü o Peru'da dediğimiz gibi uzun yıllar hizmet etti. Tam olarak hatırlıyor musun kaç yıl olduğunu? Peru'da ne kadar kaldı?
Yok tam olarak hatırlamıyorum ama orada yani herhalde 15 yıl en azından kaldı diye okuduklarımdan hatırlamaya çalıştığım haber oydu. Yani orada birçok misyonerlik faaliyeti yaptığı söyleniyor. Zannedersem evsizlere, işte yetimlere yönelik, mültecilere, göçmenlere yönelik bayağı bir çalışmalar olmuş.
Bu nedenle de Papa Francis'in onu daha çok yakında çektiği de söylenir. Yani benzer bir bakış açıları var. Hizmet ederken sadece bir elit kısmın değil halkın yanında olan bir görüntüsü var. 20 yıl baktım şimdi 20 yıl hizmet etmiş Peru'da misyoner papaz olarak. Orada hizmet ederken Peru vatandaşlığı da alıyor. Aslında sadece Amerika vatandaşı da aynı zamanda Peru vatandaşı kendisi. İki pasaporta sahip. Böyle bir bilgi de paylaşmış olalım.
Yani belki biraz o konklav sürecinden bahsedebiliriz.
Evet.
Yani tam olarak nasıl oluyor? Yani adım adım neler oluyor diye. Çünkü bir
Papa
prosedür
Francis
var sonuçta.
Doğru, kesinlikle.
Yani onlarla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı yoksa?
Yani şu an benim aklımda değil de şey olarak düşünüyorum ya. Papa Francis vefat ettikten sonra onun bir süreci var elbette. Yani hemen bir papa seçelim değil, bütün kardinaller.
Aynen, bir çağrı yapılıyor.
Çağrı yapılıyor ve onlar gelmeye başlıyor. Biz zaten bir tören için onlar orada bulunuyor. Fakat aynı zamanda bir sonraki seçim hemen geçiliyor. Hiçbir zaman kaybetmeden,
Bir boş koltuk ilanı var. Sede Vacante diye zannedersem. Doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum. Orada ölümü ya da istifası. Genellikle ölümü oluyor çünkü istifa eden herhalde tek papa. Francis'ten önce Benedikt'ti.
Benedikt'ti.
Yani çünkü başka istifa emin değilim, zannetmiyorum. Belki olmuş olabilir bir iki tane. Ama şey ilginç. Yaşıyor halde halefiyle birlikte olan papa seçilen ilk papa da Francis'ti aynı zamanda. Henüz Benedikt hayattaydı. Neyse bu boş koltuk ilan edildiğinde daha sonra ne yapılıyor? Bir 9 günlük yaz süreci var. Zaten hemen konklava geçilmedi. Yaz süreci oluyor, hazırlıklar oluyor. Kardinaller tabii ki çağrılıyor. Kimler o seçime dahil olacak? Çünkü bazı kurallar var işte 80 yaşın altındaki kardinaller dünyanın her yanından o süreçte gelmeye başlıyorlar. Ve seçim masası kuruluyor tabii ki. Yani bir konsil, bir düzen alınıyor. O da nerede? Sistina Şapeli'nde. Aslında çok da güzel bir yer. yani çok büyük eserlerle harika bir şekilde işlenmiş bir yer Sistina Şapeli. Ve orada extra omnes. Yani herkes dışarıya komutuyla artık resmen seçimin başlandığı ilan ediliyor. Görevi olmayan herkes dışarıya çıkarılıyor. O zaman konklav başlıyor. Gizli oylama başlıyor. Tabii insanlar şeyi merak ediyor. Yani hiç bir şey konuşulmuyor mu? Hiç kimse bir şey bilmiyor mu? Mutlaka bir şeyler konuşuluyor. Yani kesinlikle. Birbirleriyle fikir alışverişi yapıyorlardır. Ona mı seçelim? Onun hakkında bir fikrin var mı?
Evet. Sana da biraz önce video başlamadan önce söylemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam Amerikalı kardinallerden Burke. Ona soruyorlar. Yani nereden geldiniz? Sen bir Amerikalı olarak sen de mi beklemiyordum bunu. Yok diyor yani beklemiyor. Ta ki Vatikan'a varıp o birkaç gün öncesinden yemek yeme böyle bir akşam yemeğinde buluştuklarında ve bir sonraki birkaç gün sonra da her gelen diyor onu sordu bana. Prevost'u tanıyor musun? Nasıl diyor? Evet. Ne söyleyebilirsin bize onun hakkında? Düşünceleri ne? Bu konuda ne düşünüyor? Şu konuda ne düşünüyor? Çünkü politik değil çünkü teolojik bir durum da var. Francis daha çok bir liberal tarafla bir daha içli dışlı olarak görünüyordu. Teolojik anlamda söylemleri iki tarafı da mutlu etme yanındaydı.
Belli bir tartışma hatta şey vardı derlerdi. Katolik camiasında kesinlikle. Da dünyada da. Benedikt'ten sonra hele ki.
Kesinlikle Benedikt çok güçlüydü teolojik anlamda. Geleneksel. Francis geliyor ve biraz daha böyle orta yolu bulma ama muhafazakar kesime çok sert konuşan bazı zaman. Bazı zaman liberallerle biraz daha yumuşak tonlu konuşan biri olarak algılanıyor. Ve şey diyorlar yani kilise her zaman bir sağ bir sol yani hiçbir zaman aynı yoldan devam etmez. Muhafazakar biriyle bunu bir balans getirme arayışı vardı diyorlardı mesela seçim öncesi.
Yani o dengeler nasıl kuruluyor bilemiyorum. Birçok Katolik kardeşe sorarsanız bence reddedecek onu şey açısından yani sadece siyaset.
Yok.
Hele ki siyasetin çok küçük bir payı kesinlikle. Olarak görüyorlar bunu. Ama evet Kardinal Robert Francis Prevost. Yani yeni papa anlasın. 14. Leo ilk Amerikalı papa.
Doğru.
Doğru. Hatta zannedersem ilk Agustinusçu
evet.
papadır kendisi.
Doğru doğru doğru. İlk ve Agustinus'un o order neyi deniyor buna? Bir yani bu Agustinus mezhebi bir anlamda.
Tarikat mezhebi.
Tarikatı. Tarikat bin yıllık bir bin, yaklaşık 800 yıllık bin yıllık bir geçmişi olan. Bir tarikat. Yeni bir şey değil yani. Ona rağmen ilk olması çok ilginç. Ve herkes şey diyordu. Belki o 20 dakikalık, 20-30 dakikalık süre içinde ilginç. Duman göründü. Çıkıp ismini söyleyecekler. O sırada acaba neyi seçecek? Agustinus olduğu için belki şey dediler. Agustin ismini seçer mi? İlk Agustin isimli papa olur mu olmaz mı? Neden seçmedi? Fakat Leo'yu seçti. Onun hakkında bir düşüncelerin var mı? Neden Leo?
Emin değilim. Bence yavaş yavaş yaptıkları da ortaya çıkar o.
Doğru.
Yani hatta biraz araştırmaya başladım. Daha net bir giremedim içine.
Doğru.
Yani önceki Papa Leo ismini seçen kişilerin yaşamı nasıldı? Kilisede nasıl bir etki yarattılar?
Kesinlikle.
Eminim bir arka planı vardır.
Evet, evet, evet. Orada bir tek şey dendiğini duydum. Bir önceki Papa, hep bir öncekine bakaraktan o isim seçme olayı var. Diyorlar ki mesela bir önceki Papa... Leo isimli Papa 13. şeydi biraz daha çok karmaşık bir döneme gelmişti. Ve o bölünmüşlüğü bir anlamda bir arada tutmaya bir bütün kiliseyi kucaklama.
Ya seçime giderken var. Bence zaten bütün camianın isteği odur. Yani Katolik camiasının daha böyle kiliseyi birleştirici hatta daha büyüğü özellikle Ortodoks Kilisesi'yle o süreci, o köprüleri yeniden inşa etmesiyle ilgili. Yine kendi iç meseleleri tabii tam bilemeyiz ama hani öyle bir beklenti kesinlikle var. Kendisi evet. Genç bir papa. Genç bir papa derken tabii ki insanlar 30 yaşında, 40 yaşında beklemesin. 69 yaşında.
Evet.
Yani öncekiler biraz daha zannedersem yaşça büyüktü. Ama 69 yaşında genç birisi. Yani bakalım Amerika ile ilişkileri nasıl olacak?
Doğru.
Ortodoks kilisesiyle Protestan kiliseleriyle ilişkileri nasıl olacak? Kilise içerisinde ya da kilise dışarısında hangi konulara nasıl eğilecek? Çok merak konusu.
Evet. O ilk çıktığında da bu hani hangi tarafı bütün herkesi kucaklamaya çalışıyor sözü. Şöyle anlaşıldı. Mesela ilk çıktığında ne giyiyordu? Çünkü Papa Francis... Evet. Birçok geleneksel giyilen şeyi giymemişti.
Evet.
Kasten
evet,
çok daha sade. Bembeyaz
bir kıyafetle çıkmıştı.
Fakat Leo, Francis'in son iki yıl içinde seçtiği, Roma'ya getirdiği, çok önemli bir göreve getirdiği Leo, o birçok kıyafeti tekrar giymişti.
Benedikt,
tamamıyla değil.
Benedikt, Papa Benedikt'le aynı zannedersem kıyafetleri giyip çıktı. Yani geleneği temsil ediyor.
Evet, evet, evet. Daha biraz daha gelenekselci o anlamda. Yani bunları kenara atmayalım. Kaldığı yer mesela... Francis bir motel var Vatikan'ın içinde orada kalıyordu. Fakat yeni papa geri döndü eski bir nevi saraya. Ama sarayın odalarıyla otelin odasını kıyasladığında otelin odası daha güzel görünüyor aslında bir anlamda fotoğrafına baktığında ama bu biraz daha gelin dönüyor Benedikt tarafına. Doğru bir ilerleme var ama dediğim gibi birçoğu spekülasyon. Dışarıdan baktığımız ve izlenimler yüreği bilemeyiz. O zaman bir papamız, yeni papamız hakkında Protestan olarak böyle söylerken bile kafa karıştırıyor ama yeni papa hakkında. Çünkü birçok şey temsil ettiği için ülkemizde bile algı yok yani. Bak Protestanım diyor. Aa diyor papa hakkında ne düşünüyorsun? Protestanım deyince onu algılama şey yok. Bu nedenle aslında papa ne kadar da Protestanları temsil etmese de bir Hristiyan önder olduğu için, insanların gözünün
önünde
olduğu için.
Büyük bir camiyi temsil ediyor.
Bize de etkisi var. Bu anlamda o görevde yani. İnsanlar kapımıza dayanıyor, ne düşünüyorsun diye.
Yani hem onun için hem de özellikle başka bir bomba var. O da nedir? İznik'e geliyor. Evet. Türkiye'ye geliyor söylentileri.
Söylentileri var evet.
Yani önceki Papa Francis gelecekti bildiğim kadarıyla.
İznik konsiline doğru.
Duyurulmuştu, takviminde vardı. Ve bir söylenti dolaşıyor şimdi. Vasiyeti olduğu söyleniyor. Ama aynı zamanda sözlü vasiyeti olduğu söyleniyor. Ben ölürsem hani bir sonraki halefim mutlaka İznik'e gitsin diye. Bununla ilgili son birkaç gündür felaket spekülasyonlar var Türkiye'de.
İnanılmaz. Evet. Her yerde yayılmış. Ve bence de geleceğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum senin düşüncen ne, ama bence bu kucaklayıcı tutumunu gösterebilmesi için de bir fırsat. Hem Ortodokslarla bir ilişki anlamında devamı ve aynı zamanda ilk ziyareti. Papa'nın ilk ziyaretinin Türkiye olması da büyük bir...
İlk yurt dışı seyahati.
İlk yurt dışı seyahati. O, evet.
Evet, insanlara ne düşündürür bilmiyorum. İşte yine spekülasyonlar hemen hortlayacak.
Evet.
Ama arkadaşlar yani 1700. yıl diyoruz. İznik'in 1700. yılı.
Doğru.
Bir
buraya gelmesinde ne...
spekülasyonlara girmekten önce bunu bir düşünelim. Yani acaba 1700. yıl önemli olabilir mi? Çok önemli bir tarih. Yani evet, bir sonraki 1800. yıl, hele ki 2000. yıl dünya devam ederse, İsa Mesih yeniden gelmezse o tarihe kadar, çok daha büyük konuşulacak.
Kesinlikle. Kesinlikle.
Ama evet, bir olası İznik seyahati var. Yani birçok yerden sesler yükseliyor bununla ilgili. Kimileri çok siyasi konuşmaları da bulunuyor. Kimileri de işte Papa neden buraya geliyor, Türkiye ile ilgili neler oluyor, yine ülkemizle ilgili bir şeyler konuşuluyor. Neler duydun sen?
Türkiye Ortodoks'ta, Ortodoks Birliği miydi? Neydi tam olarak, tweetini de hatırlamıyorum. Full her şeyini, ama orada paylaşımları... Direkt bunu politik tarafa çekip paylaşmak, hemen bir sanki bir kaos ortamı yaratılacağını söylüyor hesap. Zaten sen yaratıyorsun o ortamı. Yani bunu bir tarihi ve dini şeyden çıkarıp politik bir alana çekmek çok tehlikeli. Aynı zamanda Vatikan'ın zaten artık bir ülke şeyi değil de daha çok bir sembolik bir rol olduğunu algılamamız gerekiyor. Yani ortalığı karıştıracaklar. Ya 1700. yılında gelmeyecek de ne zaman gelecek bu buraya? Tamam, daha önceleri izin vermiş ya da vermemiş. Yani bunun bazı şeyleri hala aşamıyoruz. Yani Hristiyan da olsa, gördüğümüz gibi Müslüman da olsa fark etmiyor. Ve devamlı sanki herkesin odak noktası biziz. Bizden başka düşündükleri bir şeyleri yok
yani
insanların.
Bütün dünya birleşmiş, Türkiye'yi konuşuyor. Yani i̇şte Türkiye'ye zamanlar, nasıl zarar veririz diye mi düşünüyor, ben anlamadım.
Yani bir zamanlar imparatorluk varken, Osmanlı İmparatorluğu, belki o şaşalı büyüyen gelişen 1400, 1500, 1600 yıllarında tamam, belki o zamanlar. Fakat yaklaşık bir 400 yıl geçmiş en kısa şeye baktığımızda, o düşüşten sonra. 400 yıldır da hala o bilinçle hareket etmek böyle garip ve bir anlamda saçma düşünceleri ortaya çıkarıyor. Yani bir esenlik yok. Papa Irak'ı ziyaret etti ya. Kaos içinde olan Irak'ı ziyaret etti. Bizim ülkemize gelince mi şey oluyor?
Yani söz konusu Hristiyanlıkla ilgili olunca ülkemizde maalesef böyle uzun zamandan beri böyle hemen işte eyvah, Hristiyanlar ülkemize gözü dikti, işte misyonerlerin hedefi ülkemiz. Kardeşim yani nasıl bir hedef?
Doğru.
Yani
doğru.
Sürekli böyle sanki Türkiye ile ilgili işte bir şey var, uğraş var, şu var, bu var.
Kesinlikle.
Bence Türkiye'nin başındaki adamlar böyle görmüyor. Yani halkın arasındaki bu spekülasyonlar, panikler, bilmem neler, kimin ne yaptığı zaten belli. Aynı şeyi birçok kişi de yapıyor. Türkiye'den imamlar gidiyor başka ülkelere. Türkiye'den üst düzey dini önderler gidiyor birçok yerlere.
Ya Washington DC'de cami açılışına gitti ya. Ülke olarak gittik biz. Yani temsil edildi hükümet. Yani
işte Diyanet'in birçok şeyi açıldı.
Kesinlikle yani.
Direkt Diyanet'te çalışan imamlar gönderiliyor Almanya'ya, Amerika'ya, başka yerlere.
Papa gibi 1.2-1.3 milyar insanı temsil eden bir kişinin ülkene geliyor olması büyük bir fırsatken, bunu alıp ya ne işi var ülke, yani 1700 yıl Türkiye toprakları, Hristiyan tarihinin toprakları. İlk 300 yılı, 400 yılı, 500 1500 yıla kadar, 500. yıllara kadar Türkiye toprakları ana merkezlerden biriydi.
Birçok şey vardı burada.
Birçok anlamda Antakya ile 5 kilisenin arasından iki tanesi Türkiye, Osmanlı toprağı, hatta 3 şeyde sayarsak. Kudüs, bir zamanlar İskenderiye'de. Düşünsene 5 kilise var, 4 tanesi Osmanlı toprağının içinde. Hani böyle değerli bir Hristiyan tarihi var Osmanlı'yla, Hristiyanlığın. bir birlikteliği var. Hı hı. Bunu yok sayıp ya bunlar sonradan başımıza bela oldu gibi algılamak biraz garip. Hı
hı hı. Ya adamlar geçmişini anımsıyor. Sonuçta bu ülkede büyüyen, gelişen, yapılan önemli şeyleri hatırlıyor. Hı hı. Nerede olsa aynı şey yapılacak.
Doğru. Doğru.
Oraya gidilir. Anması yapılır. Çünkü önemli bir şey. Bir tarihtir, bir eserdir, bir değerdir. Yani baktığımızda o spekülasyonların çok yersiz olduğunu görüyoruz. Yani birçok konuda hemen böyle bir komplo teorisine girmeyelim.
Yani.
Hoş söylüyoruz ama da kime söylüyoruz?
Haberi direkt okuyunca da tatmin etmiyor. Yani kesin bunun içinde bir şey vardır.
Ya. Yani, ama bir bazilikayı ziyaret etmesi muhtemel. Yani büyük ihtimalle orada İznik'teki Bazilika Müzesi'ni
açıklamalar yapılacaktır.
Eğer gelirse ziyaret edecektir. Ve orayla ilgili tabii birkaç şey var. Senin dediğin gibi yani ziyaretin amaçları var. En büyük amaç elbette İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü. Ama buraya gelirse diğer bir amaç da nedir? Katolik Ortodoks dayanışmasını göstermek. O sonuçta konsilde birlikteydiler.
Evet.
Hep birlikteydik diyelim.
Doğru.
Ve orada özellikle büyük ihtimalle Patrik Bartolomeos'la birlikte belki de bir ayin yaparak bilemiyorum. 1054 yılından beri ayrı duran o birliği yeniden belki bir mesaj
İlk
verirler.
Adımları.
Bir aynen
evet.
Duyururlar. Sadece o değil eminim Müslüman temsilciler de katılır.
Kesinlikle.
Çünkü yani evet. Kiliselerin her zaman diğer inançlarla bu özellikle bulundukları ülkelerle bir görüşmesi, bir köprü kurma çabaları var. Barış köprüsü kurma fırsatı olarak da belki görecekler. Ve en büyüğü de yine spekülasyonu tabii bilemem ama Francis'in vasiyeti olması. Hani onun planındaydı. Gitmesini istiyordu dediklerine göre. Bakalım.
Bakalım. Fazla zaman kalmadı. Önümüzdeki haftaya.
Aynen önümüzdeki
yani,
ay. Bu zannedersen...
birkaç gün sonra.
Aha, bu ayın sonuna doğru yani belki 25-26 Mayıs o civarlar zannedersem. Ha, tamam. Yani muhtemel tarihler o civarlar konuşuluyor.
İlginç.
Da.
İlginç. Aha. Heyecanla bekliyoruz. Aynen. Eminim haberler her yerde çıkacaktır. O zaman son olarak bir de Papa Leo hakkında, 14. Leo hakkında birçok şey söyledik ama biraz daha tanıyalım onu. Net bir şekilde sırayla gidelim. Kimdir, nedir, ne düşünüyor ya da ilk başta söylediklerinden ne anlayabiliriz? Ona bakalım. Ondan sonra böylelikle bu bölümümüzün sonuna gelelim. Şimdi Chicago'lu.
Yani, evet, Chicago sana soralım. Yani muhafazakar liberal dağılımı nasıl orada?
Ya Chicago zaten çok liberal bir şehir normalde ama Katolikler o İtalyan Katolik New York tarafından özellikle bağlı olan New York tarafından gelme İtalyan Katolikler çok fazla. Bildiğimiz gibi Papa 14. Leo'da Fransız, İspanyol ve İtalyan kökenli bir baba.
Dur bir de
yani,
bir
bütün
dakika.
Katoliklerin yok. Şeyi yani hepsinden var.
Yok bir de tam bir Latin Kayserili diyenler var.
Öyle mi? Ya diyorum ya her şeyin merkezinde biz varız. Bunun kesin bir Kayseriliği vardır.
Son dönemlerde özellikle 2-3 gündür Kayseri iddiası konuşuluyor. Ya. Kayseri valisinden ricamız bir kilo pastırma birkaç kutu böyle.
İzne'ye gelirse böyle bir şey söylerse olay olur. Düşünsene Kayseri'de böyle bir Kayseri bir papa. Ama bildiğimiz kadarıyla Fransız, İtalyan ve İspanyol kökenleri var. Çocukluğundan beri bir, elbette ailece Katolikler ama çocukluğundan beri bir papaz olma isteği var. Abisi yanlış hatırlamıyorsam paylaşıyordu bunu. Şey diyordu yani çocukken bile bir papaz kıyafetleri giyip, benzer bir kıyafetler giyip Rabbin sofrasını yaparmış. Şey olsun diye böyle bir o kadar sevdiği için, o kadar hoşlandığı için çocukken bile diyormuş ben papaz olacağım diye. Ya papaz olmak bizim hani bir imam olacağım gibi bir şey değil. Evlenmek yok.
Katolik kilisesinde aynı.
Evlenemiyorsun. Birçok şeyden vazgeçmen gerekiyor artık. Bulunacağın şeye göre de değişir. Tarikata göre katoliklik içinde. O nedenle yani çocukluktan beri böyle bir şey adamış olması kendisini çok güzel. Elbette bütün katolikler severek öğreniyor bu bilgileri. Burada olduğu gibi Amerika'da birçok söylenti var. Acaba hangi şeyi tutuyor? Chicago'nun ünlü iki tane beyzbol takım var. Chicago Cubs ve Chicago White Sox. Herkes şey soruyordu. Cubs mı White Sox mı? Herkes daha çok Cubs taraftarı olduğu için Chicago'lu olduğunu öğrenir öğrenmez o Cubs taraftarı diye söylendi. Ama aslında videosu çıktı. White Sox stadyumundayken böyle. Aynen.
Ezilenlerin
onu da öğrendik. Ezilenlerin aynen. Şey diyor ilk diyor gördüm diyor White Sox taraftarı diyor. Baba için bazı insanlar. Dediğimiz gibi 20 yıl boyunca Peru'da hizmet etti. Orada misyonerlik yaptı bir anlamıyla. Ve Peru vatandaşı kendisi. Oradaki halkla iç içe yaşamış. İnsanları bulundukları yerde ziyaret etmiş.
Yani onlara da özel bir selam dediğin gibi kendi dillerinde gönderdi. O derin bağını da gösterdi seçim sonrası.
Senin de eklemek istediğin neler var?
Yani 19 Haziran'da 1982 yılında rahip atandığı bilgilerini okuduk. Özellikle dediğin gibi Peru'da, Peru'nun kuzeyinde yani rahiplik yaptı, seminerler yaptı, misyonerlik faaliyetlerinde bulundu. Ve 30 Eylül 2023'te Papa Francis tarafından kardinal yapıldı. Ve aynı zamanda 2023'ten beri de bu Psikoposlar Kurulu'nun Latin Amerika Komisyonu Başkanı birçok konuda aslında önde olan da bir isimdi. Önemli görevleri vardı. İngilizce, İspanyolca, ana dil düzeyinde biliyor. Ayrıca İtalyanca, Portekizce konuştuğu biliniyor. Latince konusunda yani tamamen biliyor mu bilmiyorum ama okuduğunu söylüyorlar. Latince okuyabildiğini iyi bir şekilde.
Kesinlikle. Latince zaten bir nevi ondan eminiz yani bir anlamda okuyor. Okuyor
zaten. Yani konuşuyor mu ana dil gibi ya da iletişim kurabiliyor mu emin değilim.
Aynen. Daha çok Latince için hani ölü dillerden biridir derler ya. Yani şey için litürji dilini biliyor. Litürjide ne varsa onu biliyor.
Ezber. Yani o konuda da bayağı litürji sevenler, Latince'ye önem verenler de heyecanlanmış.
Elbette çok muhafazakar bir grup vardı. Francis elinden geldiği kadar anladı. Yani benim Katolik arkadaşlarımın bana aktardığı Amerika'daki bu Latin TLM diye geçiyor. Traditional Latin Mass. Onu TLM'i azaltmaya çalışıyor. Yani ana dilde ibadet yapılsın. Fakat gençler o geçmişte bağ olmak isteyen yani ben Latince yapalım bunu kaç bin yıl böyle yaptık bir şey hissediyorlar. Yani zaten biliyorum ne demek istediğini diyor mesela Latince'de. Bu nedenle Latince yapalım. Francis bunu bir tek arka plan atmaya çalışıyordu. Fakat Papa 14. Leo birkaç gün önce direkt Latince daha Francis'in söylemediği bir türcü var. Onu yaptı. Vatikan'da. Halkın arası kendi söyledi bir de.
Aynen.
Bunu
aynen,
seslendirdi.
Bayağı bir balkonda söyledi değil mi?
Herkes böyle şaşırıp acaba biraz
yani,
şey mi olacak?
Yani bir mesaj vardır eminim gidişata yönelik. Ama daha çok yeni bir hafta oldu.
Evet.
Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi? Papalığı döneminde ne gibi işlere imza atacak? Hepsini göreceğiz ama merak edilenler bayağı var. Yani bekliyoruz.
Evet. Ben güzel bir gelişme. Yani herkes heyecanlı. Hem Francis seçtiği için Papa Francis. Francis tarafında olan insanlar heyecanlı. Papa seçti de bildiği vardır gibisinden. Diğer taraftan da bak Latin Mass yapabiliyoruz. Latince tapınmalar destekleniyor. Onun için de heyecan var. Katolik kardeşlerimiz için esenlik getirmesini dileriz. Rabbin sözüne daha bağlı, Rabbin sözüne daha uygun bir şekilde Rab yönlendirsin onları, korusun, kollasın. Kolay değil elbette bu geçiş dönemleri. Var mı senin bu konu hakkında Katolik kardeşlerimiz için demek istediğin bir şey?
Yok yani zaten birçok konuya değindik. Ha gönül ister belki bir gün Katolik kardeşlerimizden biriyle burada. Şimdi bazen tuhaf kaçabiliyor insanlar ya iki protestan oturup biz de elimizden geldiğince objektif bir şekilde anlatmaya çalıştık.
Yani.
İleride belki bir Katolik kardeşimizle de konuşuruz böyle konuları.
Elbette. Kesin çok isteriz. Ve aynı zamanda saygı anlamında da eğer bazı söylediğimiz şeyler saygısızca gelmişse onu kasten değil asla yani bilmediğimiz bazı konular var. Geçmişimiz olmadığı için işe dışta olmadığımız için bu konularla biz de araştırmalarımızı paylaşıyoruz sadece. Türkçe bir şey olsun en azından. İnsanlar arayanlar git de böyle bir haber kanallarından ya da böyle ilginç yorumlar duymasınlar. Direkt bizim
onun bilgilerini vermiş olalım.
Vermiş olalım. Evet kesinlikle. Güzel. Ağzına sağlık adaş.
Sen de öyle.
Bakalım. Papa gelirse bir İznik'e gidelim.
Bir tur atarız belki.
Bir tur atarız. Tamam. Çok teşekkürler arkadaşlar. Takip ettiğiniz için, dinlediğiniz için. Lütfen kanalımıza abone olmayı, sorularınızı, düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yanıt vermeye, bir sonraki bölümlerde sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.